Kureyş boylarında Haşimoğullarına karşı küllenmiş kinler birden patlayıvermişti. Uzun zamandır Haşimoğullarına besledikleri öfke su üstüne çıkmaya başlamıştı. Onları yapayalnız, açlık ve zilletle baş başa bırakmak istiyorlardı. Haşimoğullarına yiyecek vermek, onlarla alışveriş yapmak kesinlikle söz konusu değildi. Diğer boylar Haşimoğullarıyla evli kızlarını geri alıyor, onların kızlarını da kocalarının yataklarından söküp geri veriyorlardı. Çocuklar, analarının kucaklarından zorla alınıyordu. Ebu Leheb'in oğlu Kuteybe ile evli Muhammed'in kızı Ümmü Gülsüm de ailesine geri verilen kadınlar arasındaydı. Bir zamanlar aynı evde kız kardeşi Rukiye'nin başına gelenler, şimdi de onun başına geliyordu. Muhammed, Haşimoğulları için gerçekten ağır bir belaya neden olduğunu hissediyordu. Boyunun bütün mensupları bu ambargoya tahammül edebilecek güçte değillerdi. Ayrıca ona inananlar azınlığı oluşturmaktaydı. O ise inandığı din uğrunda büyük acılar çekiyordu. Haşimoğullarının büyüğü Ebu Talip, diğer kabilelerin nefretlerinin yol açabileceği zararlardan sakınmaları için boyunun mensuplarına Mekke dışına çıkmalarını tavsiye etti. Mekke dışındaki tepelerde yer alan terk edilmiş kalelere sığınmaya başladılar. Bu sıkıntılı hayata ancak bu şekilde göğüs gerebilirlerdi. Aç kalmak her halükarda yarın diğer kabileler tarafından çocuklarını düşmanlarının kılıçlarına teslim ettikleri iddiasıyla ayıplanmaktan çok daha hayırlıydı. Haşimoğullarına yönelen nefret ve ambargo politikasının başını Ebu Süfyan'la birlikte Ebu Cehil çekmekteydi. Bunlar, Haşimoğullarına yiyecek sızdırmaya çalışanlara karşı çok sert davranıyorlardı. Ama bu durum uzun sürmedi. Ebu Süfyan ve Ebu Cehil ve bu ikisinin kabilelerinin inatları birçok gerçeği de ortaya çıkarmıştı. Mesele, sadece Muhammed'in bu işten vazgeçirilmesi ve Kureyş yönetimine teslim edilmesi değildi. Mesele, Haşimoğullarının ezilerek yok edilmeleriydi. Böylece Haşimoğullarının ticareti Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve kabilelerine miras kalacaktı. Yönetimdeki yetkileri de kendileri devralacaklardı. Bu gerçek, Kureyş'te yaşayan iyi kalpli birçok kişiyi rahatsız etti. Bunlar, geçmişte Haşimoğullarına karşı herhangi bir düşmanlıkları olmayan kimselerdi. Bu kimseler arasında Haşimoğullarıyla akrabalıkları, dayıları, teyzeleri ve yeğenleri olanlar da vardı. Bunlar işin başında, kararın sadece Haşimoğullarını, Muhammed'i yalnız bırakmaya zorlamak için alındığını düşünerek bu belgeyi imzalamışlardı. Ama ambargonun sadece bunu değil, bizatihi Haşimoğullarını ezmeyi ve yok etmeyi hedeflediğini görünce, aralarındaki yakınlıklarına karşı bir acıma hissiyle dolmaya başlamışlardı. Bir süre sonra bu belgeyi yırtmayı kararlaştırdılar. Haşimoğullarının düşmanlarının onların varlıklarına varis olmalarına izin veremezlerdi. Amr oğlu Hişam, gecenin karanlığında Mekke tepelerine sığınmış olan Haşimoğullarına deve ile yiyecek malzemesi götürmeye başladı. Hişam bununla da yetinmeyip, Abdülmuttalip kızı Atike'nin oğlu olan Ebu Umeyye oğlu Züheyr'e gitti ve şöyle dedi. Sen yiyip içip eğlenirken, dayılarının bildiğin hal içinde olmalarına nasıl razı oluyorsun? Biliyorsun ki onlarla ne alışveriş yapılıyor, ne de kız alınıp veriliyor. Yemin ederim ki onlar, Hişam oğlu Ebu Cehil'in dayıları olsaydı ve sen onu böyle bir şeye çağırsaydın, kesinlikle o bunu kabul etmezdi. Bu sözler, Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğlu Züheyr'in çok ağrına gitti. Dayıları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve diğerlerinin, onların çocuklarının başına gelenler yüreğini sızlattı. O an, Kureyş'in diğer ileri gelenleriyle birlikte imza attığı ambargo belgesini yırtmaya karar verdi. Amroğlu Hişam boş durmuyor, Mekke ileri gelenleriyle birer birer konuşuyordu. Sonunda Adi oğlu Mut'im, Hişam oğlu Ebul Buhteri ve Esved oğlu Zem'a da onlara katıldılar. Bunlar Kureyş için hatırı sayılan zengin kimselerdi. Ertesi gün Kabe'ye gitmek üzere sözleştiler. Orada Kureyş ileri gelenlerinin yazıp Kabe'ye astıkları o belgeyi yırtacaklardı. Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğlu Züheyr Kabe'ye gitti ve orada toplanmış olan kalabalığa hitaben şöyle bir konuşma yaptı. Ey Mekkeliler! Haşim oğulları açlıktan kırılır ve kendileriyle alışveriş edilmezken biz nasıl gönül rahatlığı içerisinde yiyip içebiliriz? Allah'a yemin ederim ki şu belgeyi yırtmadan yerime oturmayacağım. Ebu Talip de o esnada dağlardan Mekke'ye inmişti. Kabe'nin bir kenarında yalnız ve dışlanmış bir şekilde oturuyordu. Ebu Cehil ise bir köşede kalabalık arasında oturuyordu. Züheyr'in sözlerini duyunca hemen yerinden fırladı ve ona karşılık verdi. Yalan söylüyorsun, o belge asla yırtılmayacak. Esved oğlu Zem'a ona dönerek şöyle dedi. Yalancı sensin, biz artık bu kararı tanımıyoruz. Ebul Buhteri de onu destekleyerek, onda yazılı olana artık razı değiliz ve onu onaylamıyoruz dedi. Adi oğlu Mut'im de ikisini destekledi ve şöyle dedi. Siz ikiniz doğru söylediniz. Bunun dışında bir şey söyleyen yalancıdır. Biz bu belgeden ve içinde yazılı olanlardan uzağız. Amroğlu Hişam da onları destekledi. Ebu Talip ise hayli uzakta tek başına oturuyordu. Ebu Cehil ortaya atılarak bunun belgeye yönelik bir komplo olduğunu söyleyip belgeyi savunmaya çalıştı. Ama 5 kişi kuşatmayı kaldırma konusunda müttefiktiler. Yerlerinden kalkıp asılı ambargo belgesini yırttılar. Ebu Cehil, Ebu Sufyan ve beraberindekiler öfkeden köpürüyorlardı. Ama bu 5 kişinin kararlı tavrı diğerlerini cesaretlendirmiş, uzakta olup biteni gözetleyen Ebu Talip de konuyu anlamıştı. Ambargo artık fayda etmiyordu. Kureyş'in Haşimoğulları'nın çevresinde inşa ettiği surlar gediklerle dolmuştu. Artık Haşimoğulları da alışveriş yapabilecek, kovulan kızlarını geri verirken zorla ellerinden alınan gelinlerini de geri alabileceklerdi. Ebu Talip hemen dağlara dönerek Haşimoğulları'na Mekke'ye, kendi yuvalarına ve normal hayatlarına dönebilecekleri müjdesini verdi. Ancak ambargonun yarattığı sıkıntıların bıraktığı izler, hem yaşlı Ebu Talip de, hem de artık 60 yaşını aşmış olan Hatice Hanım da açıkça görülüyordu. Ömrünün son yıllarını ardı arkası kesilmeyen acılarla geçiren bu temiz insan, eşi Muhammed için sürekli kaygılanmakta ve bunu ona hissettirmemeye çalışmaktaydı. Yüreği kan ağlarken ona sürekli tebessüm ediyordu. Muhammed ise ambargo yüzünden gittiği dağlardan çok daha güçlü bir şekilde dönmüştü. Kendisiyle alay edenlerle o da alay ediyor, tehdit edenlere tehditle karşılık veriyordu. Mekke sokaklarında bir yanında Ömer, diğer yanında Hamza ile yürüyordu. Artık kendisini rahatsız edenlere karşı sabretmemeye karar vermişti. Kureyş yapabileceği şeylerin en ağırını yapmıştı. Yolda bazen Halef oğlu Ümeyye ile karşılaşıyordu. Ümeyye çok şımarık ve saldırgan ruhlu bir adamdı. Kimseden korkmazdı. Ömer ve Hamza'nın da bulunduğu meclislerde Muhammed'i küçümsüyor ve onu kendi elleriyle öldüreceğine dair yeminler ediyordu. Ümeyye bu tarz konuşmalarla Muhammed'i korkutmaya çalışıyordu. Ümeyye daima şöyle diyordu. Şu atı üzerinden seni öldürmek için besliyorum. Muhammed de ona karşılık verdi. Hayır, seni ben kendi ellerimle öldüreceğim. Muhammed işte bu şekilde tehdide tehditle, alaya alayla karşılık vermeye başladı. Kureyş büyüklerinin yıllardır övündükleri heybetleriyle alay ediyordu. Bütün bunları yaparken indirilen ayetleri tebliğ ediyor, insanları onlara tabi olmaya çağırıyordu. Artık eskisi gibi ileri gelenleri rahatsız etmekten çekinmiyordu. Sade insanlar, onun bu cesaretine gün geçtikçe artan bir gıptayla bakıyorlardı. Birçoğu Muhammed'e tabi olması halinde eskiden olduğu gibi aşağılanmayacağına, işkence görmeyeceğine inanıyordu. Çünkü Muhammed artık kendisine inanmak isteyen kimseye onu her türlü saldırganlığa karşı koruyabileceğini teyit edecek bir cesaretle Kureyş'e kafa tutuyordu. Kureyş, ticaret için Mekke'ye gelecek yabancı tacirlerin Muhammed'den etkilenmelerinden korkmaya başlamıştı. Bu yüzden Mekke yönetimi Muhammed'i yasalara karşı çıkan biri olarak ilan etmeyi kararlaştırdı. Onu dinleyenler Mekke yönetimine meydan okuyor kabul edilecekler ve Mekke yönetimi bu gibi kimselere karşı çıkarlarının gerektiği şekilde davranma hakkını saklı tutacaktı. Kureyş'in en çok korktuğu bir kesim de şairlerdi. Çünkü Arap kabileleri şairleriyle övünüyor ve onların sözlerinden dışarı çıkmıyorlardı. Eğer şairlerden biri Muhammed'in getirdiği dine girer ve onu överse, şairin mensup olduğu kabilenin İslam'a girmeleri çok kolay olurdu. Bu yolla Muhammed'in daveti Mekke dışında revaç bulacak olursa, insanların önüne geçmek artık mümkün olmazdı. Kureyş ileri gelenleri işte bu nedenlerden dolayı şairleri Muhammed'le görüştürmemek için özel çaba sarf ediyorlardı. Kureyş'in adamları Mekke'ye gelen heyetlerdeki akıl sahipleriyle konuşarak Muhammed'in kendisiyle alay edilen bir deliden başkası olmadığı yalanını yayıyorlardı. Ama Muhammed şairler ve bilginlerle görüşmek için özel çaba sarf ediyordu. Onlar Kabe civarında otururken Muhammed yanlarına gidiyor ve İslami hükümleri açıklıyordu. Kendi sesini boğmaya çalışan alaycıların seslerine ise meydan okuyordu. İşte böyle bir konuşmanın olduğu bir mecliste şu olay meydana geldi. Bir yabancı halktan yardım isteyerek şöyle haykırıyordu. Ey Kureyşliler! Hişam oğlu Amr denen adamdan hakkımı almama yardım edecek biri yok mu? Ben yolda kalmış bir yabancıyım, o ise hakkımı gasp etti. Kureyşliler alaylı tavırlarla adama Muhammed'i gösterdiler. Kimsenin Ebu Cehil lakabıyla tanınan Hişam oğlu Amr'dan bir şey istemeye cesaret edemeyeceğini biliyorlardı. Özellikle de Muhammed'in bunu yapamayacağını kesin görüyorlardı. Zavallı yabancı onlara inanarak Muhammed'in yanına gitti ve ona meseleyi anlattı. Ebu Cehil ondan deve satın almış ama develerin parasını ödememişti. Ödemeye de yanaşmıyordu. Alaycıların şamataları daha da yükselmişti. Muhammed'in adamın ümidini boşa çıkaracağından emindiler. Onu kendilerini İslam'a çağırdığı bir topluluk içinde gözden düşürecek yeni bir fırsat yakaladıkları için de oldukça sevinçliydiler. Fakat Muhammed yabancılarla birlikte kalktı ve Ebu Cehil'in evine doğru yürümeye başladı. Muhammed ve ona inananlar, Hişam oğlu Amr'ı Ebu Cehil lakabıyla anmaya alışmışlardı. Ardında alaycı kalabalık bir topluluk olduğu halde Ebu Cehil'in kapısına yaklaştı. Ebu Cehil evinde köleleri ve adamlarının arasındaydı. Kapıyı vurdu ve Ebu Cehil denen adamın dışarı çıkmasını istedi. Muhammed'in yüz hatlarında en ufak bir gevşeklik veya çekingenlik yoktu. Zulme uğrayan adamın hakkını almaya kararlıydı. Meydan okuyan bir hali vardı. Ebu Cehil dehşete kapılmış bir halde kapıya çıktı. Mekke'de ne olmuştu? Muhammed kendi kapısını bu şekilde çalmaya nasıl cüret etmişti? Girdiği şoktan uyanmadan Muhammed'in tok sesiyle karşılaştı. Bu adama derhal hakkını ver. Ebu Cehil cevap veremedi. Aksine hemen içeri girdi ve elinde adamın develerinin parası olduğu halde dışarı çıktı. Zulme uğramış yabancı parasını aldıktan sonra Kabe civarındaki insanlara, Muhammed'in kimsenin bir şey istemeye cesaret edemediği birinden kendi hakkını aldığını ilan etti. Bu cesaret, oradaki yabancıların kalplerini Muhammed'e karşı saygıyla doldurmuştu. Alaycılarsa şaşkınlık ve öfkelerini zor bastırıyorlardı. Söz adım olmalıydı. Sözleri adımlara dönüşmeliydi. adımlarının inançlarını yansıtacağı günler artık gelmişti. Mekke'de yaklaşık 10 yıldır sözle davet ediyor, saldırılara karşı sabrediyordu. Ama sabrı kavminin azgınlıklarını daha da saldırgan hale getiriyordu. Artık sabra doymuştu. Kuvvete kuvvetle karşılık vereceği günler gelip çatmıştı. Her halükarda bugün yaptıklarından daha fazlasını yapamazlardı. O, insanları verdikleri sözlere bağlı kalmaya çağırıyordu. Onun dini böyle emrediyordu. Öyleyse kavminin azgınlarını verdikleri sözlere bağlı kalmaya zorlamalıydı. Zalimleri lanetliyor, başkalarının mallarını haksız yere yememeye çağırıyordu. Öyleyse gasp edilen malları gaspçıların pençelerinden bizzat kendisi kurtarmalıydı. Zalimleri teşhir edip ezmeliydi. Mazlumlara gasp edilen haklarını iade etmeliydi. Onun bu tavrı yüzünden Mekke'ye gelen yabancılar Muhammed'le ilgileniyor, görüşmek istiyorlardı. Bir defasında Devs kabilesinin şairi ve bilgesi Amr oğlu Tufeil, Muhammed'in evini ziyaret ederek şöyle demişti. Ey Muhammed, kavmin senin hakkında birçok şey söyledi. Beni öyle korkuttular ki seni duymamak için kulaklarımı tıkamayı bile düşünmüştüm. Sonra okuduğun ayetleri duydum ve güzel bir söz olduklarını gördüm. Şimdi bana davetini anlat. İşte uzak bir kabilenin ileri geleni onunla görüşmek için evine kadar gelmişti. Muhammed onunla konuştu ve İslami ilkeleri bir bir ona açıkladı. Amroğlu Tufeil, onu uzun uzun dinledikten sonra yeni dine iman ettiğini ilan etti. Kavmine döndükten sonra önce babasını ve eşini İslam'a davet etti. Onun çalışmaları sayesinde kavmi içerisinde yaklaşık 70 erkek ve kadın Müslüman oldular. Kureyş, Tufeil ile ilgili haberi duyunca tehlikeyi çok daha yakından hissetmeye başladı. Muhammed'in tebliğ ettiği ilkeler eğer Mekke dışına çıkar ve Mekke dışında taraftar bulurlarsa, Muhammed bu yabancılarla bir olup onları Mekke'den atabilirdi. Sayıları iyice artınca Kureyşlerden rahatsız olabilir ve Mekke'yi ele geçirirler, Muhammed'i de kral yaparlardı. Kureyş, Tufeil'in Muhammed'le görüşmesine engel olmadığı için kendini suçluyordu. Bu yöntem işe yaramadığına göre yabancılarla ilgili olarak başka bir politika geliştirmeliydiler. Muhammed'den korkutmaları bir işe yaramamıştı. Öyleyse onunla görüşmelerini engellemek için kaba kuvvete başvurmalıydılar. Bu kararla birlikte Mekke'deki bekçiler yabancıları takip etmeye başladılar. Kureyş hükümeti hac mevsiminde pazarları casuslarla dolduruyorlardı. Muhammed'le ilişki kurmaya çalışan kişiler hemen tespit ediliyor ve şehirden kovuluyordu. Tabii mallarına ve eşyalarına da el konulduktan sonra. Ama Muhammed bu kararı hiç umursamadı. Kâbe'yi tavaf eden yabancıların geldiğini duyunca hemen gidiyor ve onlara İslam'ı anlatıyordu. Bunlardan bazıları onu dinleyip ayrılıyor, bazıları ise Kureyş'in kötülük etmesinden korkarak ondan uzaklaşıyorlardı. Her halükarda Kureyş yönetimi yabancıların Muhammed'le görüşmesine izin vermiyordu. Gıfar oğullarından bilge bir adam gelmişti. Adam zenginlerin azgınlık ve şımarıklıklarından bezmiş, gördüğü haksızlıklardan kurtuluş yolu bulmak ümidiyle Mekke'ye uğramıştı. Adamcağız bir gece Kâbe yakınlarında bir yere kıvrılıp orada yatıvermişti. Ali onun yalnız ve hoş bir insan olduğunu fark etmişti. Adama yabancı olup olmadığını sordu. Yalnız bir yabancı olduğunu öğrenince onu evine konuk etti. Adamcağız o gece Ali'nin evinde geceledi. Ali sabah kalktığında adamın yatakta olmadığını gördü. Yabancı o gece yine Ali'nin evine geldi. Zayıf yüzü, derin düşüncelerin ve belli belirsiz bir hüznün çizgilerini taşıyordu. Ali, bu şehre niçin geldiğini bana söylemeyecek misin diyerek adama sordu. Adam şu cevabı verdi. Eğer bana yol göstereceğine dair yemin edip, duyduklarını başkasına anlatmayacağına kesin olarak söz verirsen, bu şehre niçin geldiğimi sana anlatırım. Ali, ona yol göstereceğine ve durumu kimseye haber vermeyeceğine dair söz verdi. Adam bundan sonra konuşmaya başladı. O, Muhammed hakkında bir şeyler duymuş ve onunla görüşmek için gelmişti. Ama Kureyşliler, onunla görüşen yabancılara ne yaptıklarını duymuş ve korkusundan Ali'ye de bir şey söyleyememişti. "Kimsin ve neredensin?" diye sordu. Adam, "Adım Ebu Zer, Gıfar kabilesindenim," dedi. Ali hemen kalktı ve onu Muhammed'e götürmek üzere dışarı çıktı. Bu arada fısıldayarak şöyle dedi, "Beni takip et, girdiğim yere gir. Eğer sana zararı dokunacak birini görürsem, duvara yaslanır ve ihtiyacımı giderir gibi yaparım. Sen de yürür gidersin." Bu şekilde Muhammed'in yanına kadar gittiler. Muhammed, Gıfarlı Ebu Zer'e İslam'ın hükümlerini birer birer açıkladı. Ebu Zer, ertesi gece yine Muhammed'i ziyarete gitti. Yine Ali ile birlikte gitmişti. Muhammed'e yeni dinin kölelere, tefecilere, zorbalara, kadınlara, yoksullara ve ezilenlere karşı yaklaşımını soruyordu. Ebu Zer bunu izleyen gecelerde de Ali'nin eşliğinde yine Muhammed'i ziyaret etti. Bu ziyaretlerde kafasına takılan her türlü soruyu soruyordu. Adalet ve eşitlik, yoksulların zenginlerin mallarındaki hakları, Ebu Zer aradığı soruların tümünün cevabını İslam'da bulmuştu. Onun isteği, insanların tanrılar karşısında özgür olmalarıydı. Oysa yeni dinde tanrılar yoktu. Ezilenlere gelince, yeni din onları yeryüzünün önderleri ve mülkün varisleri yapacaktı. Ebu Zer, en son oturumda yeni dinin bütün esaslarına iman ettiğini ilan etti. Onları halkına da anlatacaktı. Allah Resulü onunla vedalaşırken şöyle dedi, "Ey Ebu Zer, şimdi doğruca halkının yanına dön ve dini onlara ulaştır. Durumunu Mekkelilerden gizle. Mekkelilerin sana zarar vermelerinden korkuyorum." Ancak Ebu Zer yola çıkmadan önce Kabe'ye gitti ve oradaki Kureyşlileri İslam'a çağırdı. Onlar da hep birlikte Kureyş yönetimine kafa tutan bu yabancı adama saldırdılar. Öyle ki onu öldüresiye dövdüler. Abdülmuttalib oğlu Abbas, adamı daha fazla dövmelerini engelleyerek şöyle dedi, "Yazıklar olsun size, onun Gıfar oğulları kabilesinden olduğunu duymadınız mı? Sizin Şam'a giden kervanlarınız onun topraklarından geçmiyor mu?" Abbas'ın bu sözleri, adamların başına gelenlerden dolayı ne yapacakları konusundaki kararsızlığı karşısında onları geri çekti. Onu öldürürlerse Gıfar oğulları intikam olarak kervanlarının yolunu kesebilirlerdi. Ebu Zer halkına dönmek üzere yola çıktı. Onlara yıllardır düşlerini kurduğu temel esasları taşıyordu. Adalet ve eşitlik. Adalet ve eşitlik çağrısına dayanan bu yeni din onun bütün benliğini kuşatmıştı. Muhammed başka ne yapabilirdi? Ebu Talip onu hala himaye ediyordu. Haşimoğulları da iş başa düşünce elinden geleni yapıyorlardı. İşte daveti Mekke'nin surlarını ve vadilerini aşarak uzak diyarlara yavaş yavaş yayılıyordu. Bugün Devs ve Kıfaroğulları, yarınsa bakalım hangi kabile. Muhammed Allah'ın ayetlerini kimseyi umursamadan Kabe'de okuyordu. Kureyş'in ileri gelenleri son bir kez daha Ebu Talib'e giderek yeğeni konusunda bir şeyler yapmasını istediler. Ancak Ebu Talip hastaydı ve hastalığı da giderek ağırlaşıyordu. Muhammed yatağının başında İslam'a inanması için onu ikna etmeye çalışıyordu. Ve Ebu Talip öldü. Onun ölümüyle Muhammed'in düşmanları oldukça rahatladılar. Ne de olsa Ebu Talip'i çiğneyemiyorlardı. Haşimoğulların diğer üyeleriyle birlikte ona da ambargo uygulamış olsalar bile, ondan çekindikleri için Muhammed'e bir şey yapamamışlardı. Muhammed çok üzgün bir şekilde gözyaşları dökerek evine döndü. Yaşlarını silmesine alıştığı o şefkatli elde acıların ağırlığından titriyordu. Hatice Hanım da hastaydı ve halsizdi. Ebu Talib'in ölümünün üzerinden çok geçmeden Hatice de öldü. Muhammed kısa bir zaman dilimi içerisinde önce kendisini yetiştiren amcasını, ardından da 20 yıldır acıları ve sevinçleri paylaştığı hayat arkadaşı Hatice'yi kaybetmişti. Muhammed artık mutlulukların kendisini terk ettiğini hissetmeye başladı. Hayat coşkusunu yitiriyordu. Öylesine yorgun ve bitkindi ki sanki kaburga kemikleri kırılıyordu. Hatice'nin kabrinin başında ağlıyor, ağlıyor, ağlıyordu. Arkadaşları ve ailesi onu evine götürdüklerinde hala suskunluğunu koruyor, tek bir kelime dahi söyleyemiyordu. Evin içinden feryatlar yükselirken onun gözyaşları sicim gibi yüzüne akıyordu. Başına daha neler gelecekti? Amcası onun için acılara katlanmıştı. Hatice onun yolunda hangi sıkıntılara göğüs germişti? Sonunda tek başına kalmıştı işte. Amcasının gölgesi artık hiç olmayacaktı. Acı tatlı hatıralarla dolu o ev, o yatak artık sessiz ve buz gibiydi. Bazı arkadaşları ona bu acılarını unutturacak genç bir kadınla evlenmesini tavsiye ettiler. Ama o reddetti. Bunca yıl onunla birlikte yaşamıştı. Yaşının ilerlemesine ve iyice çökmesine rağmen onunla evlenerek canını sıkmamıştı. Oysa kendisiyle evlenmek isteyen o kadar çok kadın vardı ki. O da ne? Habeşistan'a giden muhacirler ansızın geri dönmüşlerdi. Onları himaye eden Necaşi ile aralarında sorun çıkmıştı. Ayrıca Mekke'deki durumların eskisi gibi olmadığını duymuşlardı. Kızı Rukiye, kocası Affan oğlu Osman, arkadaşı Avf oğlu Abdurrahman, Avvam oğlu Zübeyir, Umeyr oğlu Musab dönenler arasındaydı. Hepsi de hanımlarıyla birlikte geri dönmüşlerdi. Çok az bir bölümü öldükleri için orada toprağa verilmişlerdi. Ölenlerden birinin hanımı da yalnız başına dönmüştü. Kadıncağız, kocasının ölümünden sonra hayli sıkıntı ve yalnızlık çekmişti. Muhammed arkadaşlarından birçoğuna onunla evlenmelerini teklif ettiyse de kadın hiçbirisiyle evlenmek istemedi. O da kadını kendisiyle nişanladı. Belki bu kadının acısını dindirebilirdi. Kureyş gözyaşlarının kurumasını bile beklememişlerdi. Ebu Talip ve Hatice'nin acıları küllenmeden var güçleriyle Muhammed'e ve Müslümanlara saldırmaya, Habeşistan'dan dönenleri boykot etmeye, zayıflarınaysa işkence etmeye başladılar. İşkence yılları geri mi dönmüştü? Allah Resulü, büyük bir kabilenin İslam'a girmesini, kendisini ve diğer Müslümanları yanına almasını öylesine istiyordu ki, Gıfar oğulları veya Devs kabilesi İslam'a sarılsalar, belki onu ve Müslümanları Mekke'deki işkence dolu hayattan kurtarabilirlerdi. Ama ne Gıfar oğulları ne de Devs kabilesinden böyle bir davet aldı. Amcası Abbas sürekli olarak Taif'e gitmesini telkin ediyordu. Orada Sakif kabilesi yaşıyordu ve bazı ileri gelenleri amcasının dostuydular. Sonra Abbas'ın Taif'te geniş üzüm ve zeytin bahçeleri vardı. Tabii bu bahçelerde çalışan yüzlerce işçi, köle, çiftçi ve cariye. Belki de Taif'te kendisini dinleyen bir kulak ve amcası Abbas'ın hatırı için himaye edecek birilerini bulabilirdi. Yanına evlatlığı Harise oğlu Zeyd'i alarak Taif'e gitti. Hurma, üzüm ve zeytin bahçelerinin yeşilliği uzaktan belirmeye başlamıştı. İşte Taif şehrinin silüeti ve yüksek beyaz surları görülmeye başlamıştı. Çölün ortasındaki tarlalardan yükselen güzel kokular ciğerlerini dolduruyordu. Yüzü bir anda aydınlanıvermiş, içi huzurla dolmaya başlamıştı. Derinliklerinde bir coşku hissediyordu. Belki şehirde çölün ateşini telafi edecek bir gölge, gurur duyacağı ve davetini yiyecek insanlar bulabilirdi. Aradığı güvenliği, gönlünün çektiği huzuru belki burada, bu uzun diyarında, Taif'te bulabilirdi. Kim bilirdi, belki de İslam sancağı, bu yeşil, yemyeşil beldeden yükselecekti.